Ayrım 40.
Sayfa numarası 968. Ulusal ekonomi ve siyasetin çökertilmesi ülkeyi devrimin başladığı yere geri götürmüştür. Atatürk'ün çalışma devresi, o daha sağken yapılanları ve yapmak istenenleri tam olarak kavrayamayan, hatta yapılanlara inanmayan insanlarla doludur. Bunu kendisi de bilmektedir. Hemen her işle kendisinin ilgilenmesi, sürekli uzun yurt gezilerine çıkması, halkın sorunlarına ve örgütlenmesine birinci elden önem vermesi, halk evlerini açması, köy enstitülerine yönelmesi ve devrimi ısrarla gençliğe emanet etmesi, devrimi yaşatmak için güvenilir devrimci kadroların yaratılmasına ve devrim ilkelerinin halka mal edilmesine yönelik girişimlerdi. Hastalığının en ağır dönemlerinde Ali Fuat Rebesso'ya, "Bizde hiçbir şeyin yataktan yönetilemeyeceğini bilirsiniz. Devlet işlerine mutlaka müdahale edebilecek bir durumda olmalıyım. Mutlaka işin başına geçmem gerek." demesi. Siyasi Hatıralar, Ali Fuat Cebesoy, 2. cilt sayfa 252, devrimi koruyacak kadro eksikliğini bilmesindendir. Devrim önderi olarak Atatürk yaşarken bile engellemelerle karşılaşmıştır. Devrimci kararlılık ve ideolojik düzey olarak en yakın çalışma arkadaşından bile çok ileridedir. Bunun farkındadır ve bu nedenle az zamanda çok şey yapma peşindedir. Hiç durmaz, sürekli çalışır. Yaptığı her şey sonuçta kendinden sonra devrimi koruyabilecek nitelikte insan yetiştirilmesine ve halkın devrim ilkeleri doğrultusunda örgütlenmesine bağlıdır. Geleceği temsil eden gençliğe bu nedenle çok önem verir, devrimin korunmasında onları görevlendirir. Kendisinden sonra yönetime gelecek olanları ve onların niteliğini bilmekte, bu olumsuzluğa karşı sürekli olarak örgütlü önlem almaya çalışmaktadır. Uzun yıllar Atatürk'ün yakınında olan Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün çevresinde o henüz sağken ona ve yaptıklarına inanmayan kişilerin bulunduğunu, bu kişilerin onun ölümünden sonra CHP merkezi ve Çankaya çevresini sardığını söyler ve siyasi nüfuza sahip bu kişilerin Kemalizmin ve laisizmin programdan çıkarılmasını istediklerini açıklar. Bozkır'dan doğan uygarlık, köy enstitüleri, Yalçın Kaya, Tiglat Matbaacılık 2001, 2. cilt sayfa 487. Atatürk, eriştiği düşünsel düzey ve ulusal bilinç nedeniyle tam olarak yalnızdır. Aydın ya da devlet adamı olarak en yakınında olanlar bile çok geridedir. Bu nedenle tüketici bir yalnızlık içindedir. Çektiği yalnızlığı, halkın sorunlarını çözemediğinde duyduğu üzüntüyü açıkça dile getirir. Deprem nedeniyle çıktığı bir Anadolu gezisinde Salih Bozoğa şunları söyler: "Hiç bitmiyor ki. Anadolu yanıp yıkılıyor. Devletin parası yok, halk perişan. Herkes benden bir şeyler istiyor. Herkes benim her şeyi yapacağıma, yapabileceğime inanıyor. Ben çaresiz kalıyorum, üzülüyorum, yüreğim yanıyor. Bütün hayatımda hep yalnız, okulda, cephede, mecliste hep yalnız. Şikayet edilen sofralarda, arkadaşlarımın yanında, o kalabalıklarda hep yalnız." Mustafa Kemal'le Bingün, Nezihe Aras, APA Offset Basım Evi, sayfa 180. Hasankale depremi nedeniyle geldiği Erzurum'da Hasan Rıza Soya şunları söyler: "Bu yükü çekmek çok zor. Herkes her şeyi benden bekliyor. Her şeyi yapabilirim, düzeltebilirim sanıyor. Oysa ben neyim? Benim iktidar gücüm neye yarar? İşte bu yetmezlik, bu çaresizlik beni öldürüyor." AGE, sayfa 180. Duyulan yalnızlık, girişilen büyük işin gerekli kıldığı nitelikli insan yetersizliğine dayanmaktadır. Devrimin tüm yükü düşünsel ve eylemsel olarak onun üzerindedir. Hemen her işle ilgilenmek ve sonuca ulaşmak için yapılanları izlemek zorundadır. Bu zorunluluk, belki de en çok politik ilişkileri kapsayan parti çalışmaları için gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst organlarında görev alanlar, genel olarak parti çalışmalarında deneyimi olmayan, politik bilinçten yoksun kimselerdir. İktidar nimetlerinden yararlanmak isteyen pek çok çıkarcı partiye dolmuştur. Atatürk'ün tüm çabasına karşın gizli açık karşı koymalar ya da bilinçli bilinçsiz yanlışlıklar yapılmaktadır. Atatürk her şeye her zaman yetişememektedir. Atatürk'ün müdafaa-i hukuk örgütlerinden birinci meclise, oradan halk fırkasına dek sürdürdüğü temel politika, halkın örgütlenerek siyasi etkinliğe dolaysız katılmasına dayanır. Ancak 1935 kongresine doğru halka uzak, seçkinci bir anlayış partide yayılmaya başlar. Oysa Atatürk, partiyi halkın partisi, devleti de halkın devleti yapmayı politik mücadelenin en başına koymuş ve bunu gerçekleştirmek için çok uğraşmıştı. Yönetim işlerinde seçkinciliği reddetmiş, halkın yönetime katılmasına büyük önem vermişti. 2 Şubat 1923'te İzmir'de yaptığı söyleşide halkın her ne ad altında olursa olsun şunun ya da bunun peşinden gitmemesini, yalnızca kendi programını izlemesini söyler ve bu konudaki görüşlerini şöyle tanımlar. Bunu sağlamak için halkın kendi programını belirlemesi için, yazarın notu, mümkün olsaydı bütün vatandaşları bir araya toplamayı, hiç olmazsa bütün uzman kişileri bir araya toplamayı, onlarla büyük bir kongre halinde görüşmeyi ve programı böyle oluşturmayı çok isterdim. Atatürk'ün resmi yayınlara girmemiş söylev, demeç, yazışma ve söyleşileri Sadi Borak Kaynak Yayınları 2. Basım 1997 sayfa 217. Atatürk, halkın siyasete katılmasının kendisinin ve ulusun geleceği için şart olduğunu her yerde ve her zaman söyledi, yazılar yazdı ve bu yönde yoğun çaba harcadı. Halk Fırkası'nın kuruluşundan bir yıl sonra 1924'te Trabzon'da Halk Fırkası'nı yaratan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bütün milleti kadrosu içine alarak onu kuvvet ve kudret yapan kutsal bir örgüt olduğunu açıkladı ve Halk Fırkası hiçbir boş söze değer vermeyerek Türk Cumhuriyeti'ni kuran devrimci ruhun bütün millette belirip şekillenmesidir dedi. Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 5, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 174. 1925'te Akhisar'da Halk Fırkası'nın kadrosu bütün millet fertleridir. Bu gerçeği anlamayanlar, henüz beyinlerini düşünmeye alıştıramayan bahtsızlardır açıklamasını yaptı. AGE sayfa 175. Atatürk, halkın siyasi örgütlülüğüne ve katılımcılığına bu denli önem vermesine karşın 1935'e doğru Cumhuriyet Halk Fırkası'nda buna uygun düşmeyen gelişmeler ortaya çıkacaktır. Parti Genel Sekreteri Recep Peker, rejim ve parti ile ilgili olarak Adliye Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek ile görüşüp Başbakan İsmet İnönü'nün onayını alarak bir öneri geliştirir. Öneriye göre Cumhuriyet Halk Fırkası en tepede yer alan ve yüksek yetkilerle donatılan bir üçlü Triumvira tarafından yönetilecektir. Önerinin sahibi Peker'in kafasındaki bu üç kişi olasıdır ki Atatürk, İnönü ve kendisidir. İnönü taslağı okuyup imzalamıştır. Onayını almak için taslak Atatürk'e götürüldüğünde sert bir tepkiyle karşılaşılır. Atatürk saçmalık diyerek böyle bir önerinin yapılabilmiş olmasına sinirlenmiş ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soya'ya şunları söylemiştir. İnanılmaz şey. Ben ülkeyi hala tek partiyle yönetmek zorunda kaldığım için utanıyorum. Bazı arkadaşlar bu hali devamlı kılmak istiyor. İtalya seyahatinden dönen partimizin genel sekreteri Recep Peker, yazarın notu, bana verdiği raporda bize de orada gördüğü ve incelediği faşist partiden esinlenen önerilerde bulunuyor. Recep'in bu saçmalıklarını İsmet yeniden okusun. Türkiye'de çok partili düzene geçişte dış etkenler, Doktor Necdet Ekinci, Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1997, sayfa 110. Recep Peker, üçlü yönetim önerisinden bir yıl sonra 1936'da, İsmet İnönü ise iki yıl sonra 1937'de Atatürk tarafından görevlerinden alınacaklardır. Yalçın Kaya, Köy Enstitüleri adlı yapıtında Recep Peker ve İsmet İnönü'nün bu girişiminin halkçı fırka anlayışının terk edilerek aşırı bürokratik merkeziyetçi parti anlayışına yönelilmesi olduğunu söyler. Bozkır'dan doğan uygarlık köy enstitüleri Yalçın Kaya Tiglat Matbaacılık 2001, 2. cilt sayfa 479. 1930'larda tek parti döneminde parti yönetiminin 3 kişilik bir kurula bırakılması öneri düzeyinde bile olsa büyük tepki görmüştü. Oysa şimdi partileri 3 değil, yalnızca genel başkan, yani tek kişi, üstelik sınırsız bir özgürlük içinde yönetiyor. İlginçtir ki 1930'lar CHP'sini diktatörlükle suçlayanlar günümüz partilerini demokratik buluyorlar ve bunu açıklamaktan da çekinmiyorlar. Atatürk'ün Recep Peker ve İsmet İnönü'nün parti yönetimi ile ilgili yönelişinden duyduğu rahatsızlık kalıcı oldu ve bunu her fırsatta dile getirdi. 4. Kongre ile ilgili yazışmalarda bilinçli ve özenli bir tutumla Cumhuriyet Halk Partisi adını kullanmıyor, sürekli bir biçimde partim sözcüğünü kullanıyordu. Durum fark edilip kendisine yöneltilen Cumhuriyet Halk Partisi yerine neden sürekli partim diyorsunuz sorusuna şu yanıtı vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin benden sonra sonuna kadar partim olarak kalacağını nereden bileyim? Atatürkçülük nedir? Falih Rıfkı Atay, Bateş AŞ Yayınları İstanbul 1980 sayfa 57. Atatürk, parti despotluğuna dönüşebilecek eğilimleri önlemek için parti çalışmalarına daha çok zaman ayırmaya ve daha dikkatli davranmaya başladı. Parti yönetimlerinde yer alan insanların niteliğini biliyordu. Onları işlerine karışmayarak ama uzaktan denetleyerek yetiştirmeye, inisiyatif sahibi olmalarını sağlamaya çalıştı. Parti işlerine çok önem veriyor, cumhurbaşkanlığını bırakabileceğini ancak parti başkanlığından vazgeçmeyeceğini söylüyordu. Ünlü Alman yazar Emil Ludwig'in kendisiyle yaptığı söyleşide şunları söylemişti. Yönetim işlerine zannettiğiniz kadar karışmıyorum. Ben bugün cumhurbaşkanlığından, başkumandanlıktan çekilmeye hazırım ancak parti başkanlığından asla vazgeçmem. Bana göre ülkenin gerçek siyasi düşünceleri ancak parti tarafından temsil edilebilir. Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 1983, 3. cilt, sayfa 441. Atatürk pek çok konuda olduğu gibi parti konusunda da haklı çıktı. Kurulup gelişmesine olağanüstü önem ve emek verdiği CHP, onun partisi olarak kalmadı. Başkanlığı için cumhurbaşkanlığını bırakacağını söylediği parti, ülkeyi Kemalist ilkelerden uzaklaştıran ve geri dönüşü gerçekleştiren bir örgüte dönüştü. 11 Kasım 1938'de başlayan geri dönüş sürecinin Türkiye'yi nereye getirdiğini herkes yaşayarak görüyor. Bugün yaşanan acıklı durumun en başta gelen sorumlusu elbette CHP'dir. Falih Rıfkı Atay bu sorumluluğu Atatürk ve Atatürkçülüğe en büyük kötülük CHP'den gelmiştir. Atatürkçülük nedir? Falih Rıfkı Atay, Bateş AŞ Yayınları İstanbul 1980 sayfa 45 diyerek açıklamıştır. İsmet İnönü ve Kemalizm'den geri dönüş 1938-1945. Cumhuriyet Halk Partisi 26 Kasım 1938'de ilk olağanüstü kurultayını topladı. Atatürk 15 gün önce ölmüş, İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olmuştu. Başbakan Cemal Bayar'ın toplantıya çağırdığı bu kurultay, İsmet İnönü'yü milli şef ve değişmez genel başkan tanımlarıyla parti başkanı yaptı. Milli şef tanımı Türk siyasi tarihinde ilk kez kullanılıyordu. Değişmez genel başkanlık ise daha önce 1927 manevi değeri olan bir saygı ifadesi olarak yalnızca Atatürk'e verilmişti ve o zaman tüzük ya da programa yansıtılmamıştı. Türkiye'de çok partili düzene geçişte dış etkenler Dr. Necdet Ekinci Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1997 sayfa 127. Ancak Atatürk'ün ölümünden hemen sonra toplanan olağanüstü kurultay değişmez genel başkanlık kavramını kabul etti, genel başkanlık seçimini tüzükten çıkardı. Türkiye'de çok partili düzene geçişte dış etkenler Dr. Necdet Ekinci Toplumsal Dönüşüm Yayınları 1997 sayfa 127. Böylece Atatürk'te olmayan bir ünvan İsmet İnönü'ye verilerek milli şef haline getirildi. Bu uygulama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün yaşamı boyunca ısrarla sürdürdüğü halkçılık anlayışından uzaklaşacağının açık göstergesiydi. CHP, Türk devrim ilkelerinden geri dönüşe yönelen yeni bir döneme giriyordu. Olağanüstü kurultaydan 5 ay sonra 29 Mayıs 3 Haziran 1939'da 5. Büyük Kurultay toplandı. Mart 1939'da erken seçime gidilmiş, istifa eden Celal Bayar'ın yerine Refik Saydam başbakan olmuştu. Yeni meclis ve yeni hükümette ilgi çekici değişiklikler vardı. Kurtuluş Savaşı'ndan beri Atatürk'ün yakın çevresinde bulunan ve 19 yıl boyunca üst düzey görevler yüklenmiş olan kimi etkin isimler hükümete alınmadığı gibi milletvekili de yapılmamıştı. Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından kesintisiz 13 yıl Dışişleri Bakanlığı 1925-1938 ve 16 yıl Milletvekilliği 1923-1939 yapan Tevfik Rüştü Aras, kesintisiz 11 yıl İçişleri Bakanlığı 1927-1938 ve 16 yıl milletvekilliği yapan 1923-1939 Şükrü Kaya, 7 yıl İstiklal Mahkemesi üyeliği 1920-1927 ve 19 yıl milletvekili yapan 1920-1939 Kılıç Ali, Asaf Kılıç, hükümetten ve meclisten uzaklaştırılan önde gelen kişilerdi. Atatürk'e yakın isimler tasfiye edilirken, terakkiperverciler dahil Atatürk'e karşı çıkanların hemen tümü önemli görevlere getirildiler. Hükümet üyelerini ve milletvekillerini tek tek İsmet İnönü saptıyordu. Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Hüseyin Cahit Yalçın milletvekili yapıldı. Daha sonra İzmir suikastı davasında hapis cezasına çarptırılan Rauf Orba'ya, Adnan Adıvar'a, aynı davada yargılanan ancak beraat eden ve Atatürk'e karşıttığı açık düşmanlığa vardıran Kazım Karabekir'e etkin görevler verildi. Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir meclis başkanlığına dek yükseldiler. Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Milli Eğitim Bakanlığı yapmış ve ilk inkılap tarihi derslerini vermiş olan Profesör Hikmet Bayur, Atatürk'ün ölümünden sonraki uygulamalar için şunları söyleyecektir. Atatürk ölür ölmez Atatürk aleyhine bir cereyan başlatılmıştır. Örneğin Atatürk'e bağlı olan bizleri inkılap tarihi derslerinden aldılar, kendi adamlarını koydular. O dönemde Atatürkçülüğü övmek ortadan kalkmıştı. Tarihe tanıklık edenler Arı İnan, Çağdaş Yayınları sayfa 364. Atatürk'ün yakın çevresinin yönetimden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreç gelişerek, açıkça söylenip yazılmayan ancak uygulamaya sokulan davranışlarla sistemli bir karşı devrim politikasına dönüştü. Uygulamaların somut sonucu devlet politikalarında Atatürk ve Atatürk dönemi uygulamalarıyla önce araya mesafe koyma, daha sonra ortadan kaldırmaya dönüştü. İnönü milli şefti ve her şeyi o belirliyordu. Devlet kadrolarında yükselmek isteyenler günün gereklerine uyma durumundaydılar. Atatürk'ün yakın çevresi gözden düşmüştü. Pul ve paralardan Atatürk'ün resimleri kaldırılmış, yerine İnönü konmuştu. Dış politikada Batı ile uzlaşma eğilimleri giderek artıyor, laiklik başta olmak üzere altı okla ifade edilen temel ilkelerden tehlikeli ödünler veriliyordu. Falih Rıfkı, ödünler ve CHP konusunda şöyle söyler. Atatürk'ün CHP'ye bıraktığı gerçek miras devrimleri, devrimlerin ana temeli ise laisizm ve eğitim birliğiydi. CHP yönetimi devrinde 1938-1950 arası yazarın notu, bu iki temel derinden sarsılmıştır. CHP, İmam Hatip okullarına fıkıh dersi koymakla eğitim birliğini yıkmıştır. O zamanlardan beri CHP, Atatürk'ün değil İnönü'nün partisidir. Bayrak, Falih Rıfkı Atay, Bates Yayınları sayfa 121. 1938-1950 yılları arasındaki Milli Şef döneminde CHP 3 büyük ve 1 olağanüstü kurultay gerçekleştirdi. 1950 yılında yönetimi kendi içinden çıkardığı Demokrat Parti'ye bıraktığında Türkiye hem iç hem de dış ilişkiler bakımından Atatürk'ün bıraktığı yerden, amaçladığı hedeflerden çok farklı bir yerdeydi. İkili ya da çoklu anlaşmalarla tümüyle Batı'ya bağlanılmış, ulusal sanayi hedefinden vazgeçilmiş, dış borca yönelinmiş ve eğitim başta olmak üzere Cumhuriyet'in temel değerlerinden önemli oranda uzaklaşılmıştı. 1930'daki 5. kurultayda alınan kararların ve yapılan tüzük değişikliklerinin belirgin özelliği, Atatürk'ün 1935'te tepki göstererek önlediği yönetim gücünün kişi elinde toplanması ve katılımcılıktan vazgeçilmesiydi. Bütün güç Milli Şef İnönü'nün elinde toplanmıştı. Tartışma ya da görüşme gibi kavramlar parti gündeminden çıkmış, meclisteki milletvekilleri bir tür onaylayıcılar grubu haline gelmişti. Parti hemen tümüyle hükümetin emrine girmiş, parti ve hükümet uygulamaları arasındaki bağlılık iyice pekişmişti. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 574. Parti içinde denetleme organı adı verilen ancak ne işe yaradığı belli olmayan bir bağımsız grup oluşturulmuş, merkeziyetçilik ve disiplin adına parti üye ve yöneticileri üzerindeki baskı arttırılmıştı. Siyasi ilişkiler o denli iç içe girmişti ki parti genel sekreteri parti ile hükümet arasındaki bağı geliştirmek için bakanlar kuruluna katılmaya başlamıştı. AGE sayfa 574. Profesör Tarık Zafer Tuna'ya 1939 kurultayını Kemalist ideolojinin tartışılmadığı, bu nedenle delegelerinin Kemalizmi tam olarak bilmediği bir bocalama ve geçiş kurultayı olarak tanımlayacaktır. AGE sayfa 574. 8-15 Haziran 1943'te yapılan 6. kurultay tek partili dönemin son kurultayıdır ve Dünya Savaşı sürerken yapılmıştır. Tutanakları açıklanmayan bu kurultayın dıştan görünüş olarak hiçbir yeni yanı yoktu ve sanki tam bir adet yerini bulsun kongresiydi. Ancak içeride yapılan ve savaş sonrası dönemi ilgilendiren bazı değerlendirmeler geleceğin önemli değişiklikler getireceğini gösteriyordu. Programın 6. bölümüne eklenen 38. madde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki olasılıklardan söz ediyor ve Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem bizim için birkaç kat daha fazla çalışacağımız bir dönem olacaktır deniliyordu. AGE sayfa 575. Bu sözlerin ne anlama geldiği daha sonra gerçekleştirilen uygulamalar ve açıklamalarla ortaya çıkacaktır. İsmet İnönü'nün eğer Rusya gelip aramızdaki anlaşmazlıkları olumlu biçimde çözme teklifinde bulunsa bile ben Türk siyasetinin Amerikan siyasetiyle el ele gitmesi taraftarıyım. Çok partili hayata geçiş Profesör Tamer Timur İletişim Yayınları biçimindeki sözleri Dünya Savaşı'ndan sonra hangi yönde fazla çalışılacağını gösteren belki de en çarpıcı açıklamalardı. İsmet İnönü'nün Amerikan siyasetiyle el ele gitme olarak tanımladığı politik tutum, 1919'da reddedilen ve büyük devlet korumacılığına dayanan mandacılığın anlayış olarak yeniden gündeme getirilmesiydi. Tüm manda ilişkileri gibi siyasi ve ekonomik ayrıcalıklara imtiyaz dayanıyordu. Nitekim Amerikalılarla ilk imtiyaz anlaşması 1 Nisan 1939'da imzalandı. 5 Mayıs 1939'da yürürlüğe giren bu anlaşma imzalandığında Atatürk'süz yapılan ilk kurultaydan yani birinci olağanüstü kurultaydan yalnızca 4 ay geçmişti. 1 Nisan anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Amerika'ya gerek ithalat ve ihracatta gerekse diğer tüm konularda en ziyade müsaadeye mazhar, en fazla kayırılacak yazarın notu ülke statüsü tanıdı. Amerikan sanayi malları için %12 ile %88 arasında değişen oranlarda gümrük indirimleri sağlandı. Ulus 10 Mayıs 1939, AK Hikmet Bila, CHP 1919-1999, Doğan Kitap 1999, sayfa 89. Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik anlaşmalar yapılırken İngiltere ve Fransa ile siyasi anlaşmalar yapıldı. 12 Mayıs 1939'da İngiltere, 23 Haziran 1939'da da Fransa ile iki ayrı deklarasyona bildirim imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu imza töreninde İngiltere Büyükelçisi'ne Türkiye bütün nüfuzunu Batı devletlerinin hizmetine vermiştir dedi. Milli Kurtuluş Tarihi Doğan Avcıoğlu İstanbul Matbaası 1974 3. cilt sayfa 1328. Bu iki deklarasyon 19 Ekim 1939'da İngiltere-Fransa-Türkiye arasında üçlü ittifak anlaşması haline getirildi. Batıya bağımlılığı geliştiren bu tür ilişkiler Atatürk döneminde akla bile getirilemeyecek işlerdi. Atatürk hastalığı ağırlaştığında bile Türkiye tarafsız kalmalıdır, herhangi bir ittifak içine girmemelidir diyor